Ayrım 42. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 450. 49. Binbaşı Simidal'ın boş inançları vardı. Her şey, diyordu kendi kendine, şu lanet olasıca zencinin kendini astığı iple başladı. Birinin asıldığı ip insana uğur getirir derler. Doğru. 940'ta Jim şu zenci karıyı eczanenin yanındaki fenere asınca ipinden bir parçasını da bana armağan etmişti de tüm savaş boyunca şansım hep iyi gitmişti. Ama kendini asan bir adamın ipi başka tabii. Bir tanrı bilir bu rezil durumdan yakayı nasıl sıyırabileceğimizi. Almanya'ya giderken Simidal, yargıç Gilmore'dan avukat Clark'ın durumunu aydınlığa kavuşturacağına dair söz almıştı. Zencilerin beyazlardan hiç de kötü olmadığını söyleyen bir adama Jackson'da artık katlanılamazdı. Böyle sözlerin sonu kötüye varırdı. Zenciler o olmadan da şımarıp azıtmışlardı zaten. Clark, Chicago'daki kongrede suçlulukla savaş üzerine konuştuğuna inandırmaya çalışıyordu herkesi. Oysa kongreyi kızıllar toplamıştı. Chicago'da ya da New York'ta halk kızıllara alışıktı. Buralarda bir restorana ya da bir bara girerken sakin sakin Daily Worker okuyan bir haydutla yan yana düşme tehlikesini göze almak gerekirdi. Bunun iyi bir yanı yoktu. İnsanlar en berbat hastalıklara bile alışıyorlar. Sonra da bundan ölüyorlardı. Kuzey her zaman çürüktü. Şimdi ise hepten leş gibi kokmaya başlamıştı. Eğer kurtuluş gelecekse bu yalnızca güneyden olacaktı. Mississippi'de kızıllara yer yoktu. Olamazdı. Sonra Simidal gitti. 6 ay başka işlerle uğraştı. Wehrmacht'tan eski bir subayla görüşüp anlaştı. Her yerde kızılların kuşatmasını yarıldığını, güvenilir kişilerin Doğu Almanya'ya sokulduğunu söylüyordu. Kısacası zencinin ipi aklına bile gelmiyordu. Yargıç Gilmore ise kaç kez bu avukat Clark denilen adam yüzünden başına bir bela geleceğini düşünmüştü. Simidal hareketinden önce bazı gazetecilerle konuşacak zaman bulabilmişti. Gazeteler zenciye ipek sicimi, kızıl avukat dedikleri Clark'ın verdiğini yazıyorlardı. Binbaşı Simidal'ın da çalıştığı Mississippi Post gazetesi avukat Clark için şu sözlerle biten uzun bir yazı yayınlamıştı. Şanlı eyaletimizin yüz karısı olan bu soysuz herif, kendini asan zencisinden boşalan hücreye ne zaman atılacak? Yargıç Gilmore kararsız bir adamdı. Simidal'ın gidişinden sonra bu işin içinden nasıl çıkacağım diye düşündü durdu uzun süre. Ancak binbaşının dostları tetikte onu kolluyorlardı. Yargıç Clark'a uğradı, ezilip büzüldü. Mrs. Clark'ın sağlığını, Bella'nın ne yaptığını sordu. Sonra çekinerek konuyu zencinin intiharına getirdi. Clark onun sözünü kesti. Harrison'a ipi kimin verdiğini öğrenmek istiyorsunuz değil mi? İşte yanıtım. Siz, biliyorum, kötü bir insan değilsiniz. Siz ama binbaşı Simidal, savcı, vali baskı yaptılar size. Savcı Brown'a hapishanenin gardiyanlarından Nicholson geldi ve bir gün avukat Clark'ın zencinin eline belki bir not, belki bir zehir olabilecek küçük bir şey sıkıştırdığını gördüğünü söyledi. Bir başka gün de Clark zenciye onun adına para geldiğini hem de oldukça yüklü bir miktarda para geldiğini söylemişti. Bunun üzerine savcı Brown, Clark'ı resmen suçladı. Avukatı mahkemeye çağırdılar. Savcı, Clark'a zenciye verdiği şeyin ne olduğunu ve sözü edilen paraların nereden ve kimden geldiğini sordu. Harrison'a hiçbir şey vermedim dedi Clark. Gardiyan nasıl böyle bir şey uydurabilir? Şaşıyorum. Eğer benim tutukluya bir şeyler verdiğimi gerçekten görmüşse onu araması gerekmez miydi? Nicholson'ın bilinçli olarak yalan söylediğini söylemek istemiyorum. Bunun onun kafasına nereden gelmiş olabileceğini tahmin ediyorum. Çıkarken Harrison'ın elini sıkmıştım. Bunu ona cesaret vermek için, umut vermek için yapmıştım. Nicholson bana bir zencinin, üstelik de katil bir zencinin elini nasıl sıkabildiğimi sordu. Gazeteler benim üzerimde bu kadar gürültü koparınca herhalde ipi benim verdiğimi düşünmüş olacak. Para konusunda söylediyse doğru. Harrison'a onun için $300 geldiğini söyledim. Nereden gelmişti bu para? Clark durdu, uzunca bir süre düşündü. Bunu söyleyemem. Hem Harrison'ın intiharıyla bunun hiçbir ilgisi de yok. Yasalara aykırı bir şey yapmadım ben. Üstelik ona para da vermedim. Gardiyanın gözü önünde bunları ne yapmamı istediğini sordum yalnızca. Hapishane kasasına mı yatırayım dedim yoksa sen salıverilene kadar bende mi kalsın? Clark'ın sözleri yargıcı sarsmıştı. Son dakikaya kadar zenciye ipi Clark'ın verdiğine hiç inanmıyordu. Şimdi ise karşısında gerçek bir suçlunun durduğunu anlıyordu. Birden bağırdı. Siz verdiniz ona ipi, siz. Tecrübeli bir avukatsınız. Oysa bir çocuk gibi hareket ediyorsunuz. Neden bize burada saçma sapan şeyler anlatıp duruyorsunuz? Bu zincirin nasıl bir suç işlediğini bildiğinize göre ona salıverileceğini söyleyemezsiniz. Yoksa ilk o gülerdi bu söze. Ben Harrison'ın suçsuz olduğuna emindim. Şimdi öyle düşünüyorum. Elbette bizim eyalette bir zencinin suçsuzluğunu kanıtlamanın olanaksız olduğunu biliyordum. Ama ona umut vermek istedim. Öylesine yıkılmış durumdaydı ki herhalde işin en başından beri düşünüyordu intihar etmeyi. Bir zenci bir beyazın evine giriyor. Odada korunmasız bir kadın var ve otomobil sesi duyarak pencereden atlayıp kaçıyor. Şimdi siz bu zencinin suçsuz olduğunu söylüyorsunuz, öyle mi? Evet, eminim buna. Eğer bir suçu varsa o da zenci olması ve Mississippi'de doğmasıdır. Yeter, nutuk çektiğiniz. Burada fikirdaşlarınızın mitinginde değil, yargıç önünde bulunuyorsunuz. Eyaletimizi bu şekilde aşağılayamazsınız. Savcı gülümsedi. Belki de Bay Clark kendisine Harrison için paraları kimin verdiğini söylemek istiyordur. Bu soruyu yanıtlamak istemiyorum. Yargıç kendine gelemiyordu bir türlü. Demek binbaşı Simidal haklıymış. Abartmıyormuş. Clark kızıl, üstelik de büyük çaplılardan. Parayı da bir komiteden aldığı besbelli. Kuzeyde bu komitelerin sürüsüne bereket, hepsini de kızıllar yönetiyor. Savcı hazırlık soruşturmasıyla uğraşıyordu. Bütün gazeteler çakı bulmuş çingene sevinciyle davanın üzerine atılmışlardı. Kızıl avukatın gizli bir takım örgütlerden düzenli olarak para aldığını yazıyorlardı. Bir süre için Clark, Macarların canavarlığı, veto hakkının kötüye kullanılması, uçan daireler gibi bölgesel gazetelerin devirbaş konularını birinci sayfadan indirdi. Mississippi Post şunları yazıyordu. Clark, Cominform'dan para almıştır. Bunu kendisi de yarı yarıya itiraf etmiş bulunuyor. Böyle olduğu halde bu adam Jackson sokaklarında nasıl olup da elini kolunu sallaya sallaya dolaşabilmektedir? Bazı çevreler buna neden olarak Yargıç Gilmore'un kara deriye ve kızıl kordon viskisine düşkünlüğünü göstermektedirler. Clark'ın Chicago'daki kongrede neler söylediği de açıklandı. Güney eyaletlerinde suç işleme sayısındaki artışın ilk nedeni olarak Clark, toprak işçilerinin karşı karşıya bulunduğu ağır maddi koşulları, ikinci olarak da Güney eyaletlerinde mahkemelerin zencilerin tanıklıklarına güvenmediğini, kararlarında tanıklığın moral değerini hiç dikkate almadan yalnızca beyazların ifadelerine dayandıklarını göstermişti. Polis de savcıya Harrison'ın intiharından 2 ay önce Clark'ın New York'ta zararlı bir takım kitaplar getirdiğini, bunlar arasında bir tanesinin adının Sır Perdesiz Rusya olduğunu bildirdi. Son olarak savcıya geniş pamuk tarlaları sahibi olan Crowther başvurdu ve şu ifadeyi verdi. Benim oğlum Lewis, Clark'ın kızıyla nişanlıydı. Lewis daha çocuktu, o zamanlar 23 yaşındaydı. Oğlum babasının zararlı fikirlerini yayan bu kızın etkisi altında kaldı. Lewis artık beni dinlememeye başlamıştı. Evde Mississippi'nin geri bir eyalet olduğunu, senatörlerin hepsinin üçkağıtçı olduklarını, Ruslara karşı savaşmak istemediğini, çünkü onların da tıpkı bizim gibi insan olduklarını söylüyordu. Bir gün hiç unutmuyorum, Kızıllar'da okumanın bile parasız olduğunu söyledi. Ama oğlumu kurtarmayı başardım. Clark'ın kızından ayrıldı. Buraya gelmemin nedeni ise dürüst bir Amerikalı olarak Clark'ın eylemlerinin nasıl büyük tehlikeler doğurabileceğini göstermektir. Ben onun zenciye ipi vermesi bir yana daha polisin bilmediği nice suçları işlediğinden de eminim. Bundan sonra savcı Lewis Crowther'ı çağırdı. Ancak Lewis hasta olduğunu gösterir bir rapor göndererek ifade vermeye gelmedi. Birkaç hafta sonra savcı ikinci kez çağırdığında genç adamın babasının işlerini izlemek için Venezuela'ya gittiği anlaşıldı. Clark başına gelen belaya metanetle katlandı. Hayatı boyunca karşılaştığı mutsuzluklar dayanıklı yapmıştı onu. Her yere kötülüğün egemen olduğunu anlayalı çok oluyordu. Ama kötülükle mücadele etmek istememişti. Çünkü bu onun hem karakterine uygun değildi hem de mücadelenin akıllıca bir hareket olacağına inanmıyordu. Toplumsal çalışmalara yabancılaşmıştı. Binbaşı Simidal'ı kızdıran Chicago Kongresi Hukukçular Birliği'nce düzenlenmişti ve politik bir nitelik taşımıyordu. Gazetelere de bakmıyordu Clark. Ne iki partinin yarışması, ne Truman'ın demeçleri, ne madencilerin grevleri, ne de Rusların çevirdikleri dolaplarla ilgili sansasyonel haberler hiç ilgilendirmiyordu onu. Müvekkillerin yazgılarının bir sonucu olarak karşılaştıkları güçlükleri hafifletmeye çalışır, sonra kendi içine kapanırdı. Ruhsal dünyası dardı ama ona uçsuz bucaksızmış gibi gelirdi. Çıplak, sert, coşkulu, tıpkı Lüteryan kiliseleri gibi. Karısına şöyle derdi sık sık. Ben hiçbir şeyi değiştiremem. Hayat yolunda herkes gibi bir moral sözleşmeye uygun olarak yürüyorum. Tek avuntum hiç kimsenin canını yakmamış olmamdır. Büyük bir keder hüküm sürerdi bu suskun odanın içinde. Oğlunu unutamıyordu. Neşeli, yaşama sevinci dolu Fred savaştan dönmemişti. Daha sonraları kızının neşeli gülüşleri onu avutur gibi olmuştu. Ama Bella da Lewis'ten ayrılalı beri hiç gülmüyordu. Duvarları tülüm otuyla sarılı bu küçük ev, Önündeki şipşirin bahçesiyle gelip geçenleri cennete andırabilirdi. Oysa acının ağır sessizliğiydi solunan bu evde. Özellikle de Semidal'ın onu yok etmeye karar vermesinden sonra çekilmez olmuştu hayat Clark için. Karısı sokağa çıkmaya korkuyordu. Herkes ondan yüz çevirmişti. Kimileri de yüksek sesle "Bu kızıl avukatın karısıdır" diyordu. Bella bir müzik okulunda okuyordu ve hemen her gün ağlayarak geliyordu eve. Profesörün birisi şöyle demişti ona: "Sizin geçinmek için para kazanmanıza gerek yok. Babanız Moskova'dan gayet yüklü para alıyor." İşlerini Clark'ın gördüğü bazı iş adamları da artık onunla iş yapmaz olmuşlardı. Şimdiye kadar biriktirdikleri paralar da suyunu çekmek üzereydi. Clark bazen Harrison için gelen paraları, kimin gönderdiğini söylemeyi reddetmekle doğru davranmadığını soruyordu kendi kendine. Paraları senatörün kızının gönderdiğini söylese savcı suçlamadan vazgeçerdi. Ama Mary'yi anımsayınca dürüst bir kadın diye düşünüyordu. Onu güç durumda bırakamam. Varsın başımı yesinler. İlkbahara doğru savcı Brown, Clark'ın kızıllarla ilişkisi olduğunu kanıtlayan bazı yeni tanıtlar bulmayı başardı. Avukat Cassidy, kızılları Macaristan'da yargıladıkları kardinalin suçsuz olduğunu, bunun bir yargılama değil, insanı çileden çıkaran bir parodi olduğunu söyleyince, Clark arsız arsız gülümseyerek, "Macaristan," demişti. "Buradan çok uzak, oralarda ne yapıldığını buradan anlamak zor. Ama bakın burada 6 zenciyi hiç de adil olmayan bir şekilde yargıladılar ve hiç kimse buna bir tepki göstermedi." Banka memuru Blackett, Clark'ın onun yanında komünistleri övdüğünü ve Birleşik Devletler hükümetini devirmeyi önerdiğini açıkladı. Blackett'tan Clark'ın sözlerini tam olarak yinelemesini istediklerinde şunları söyledi: "Hepsini tam olarak anımsamıyorum ama bir cümle var ki onu hiç unutmadım ve ömrüm boyunca da unutamam." Şöyle demişti Clark: "Eğer Roosevelt sağ olsaydı Ruslarla muhakkak anlaşırdı. Ben savaşta oğlumu yitirdim ve bizim gazetelerin durmadan savaştan söz etmeleri hiç hoşuma gitmiyor." Savcı, Clark'ın son 4 yıl içinde tam 19 kez zencileri savunduğunu, bu arada 2 kez de müvekkillerinin linç edilmesini protesto ettiğini saptadı. Simidal Avrupa'dan dönünce yargıç Gilmore, "Elimden gelen her şeyi yaptım," dedi. Clark, Harrison için $300 aldığını itiraf etti ama parayı kimin verdiğini söylemiyor. "Bence zenci ipi onun verdiği kesin ama kanıt yok. Soruna bir başka açıdan da yanaşmaya çalıştık. Clark'ın kızıllarla ilişkisi yani. Bu konuda kanıt yok ama hepsi kıyıdan köşeden şeyler. Şöyle esaslı bir şey ele geçiremedik. Gazeteler hemen davaya başlanmasını istiyorlar. Onlar için kolay tabii ama savcının elinde dişe dokunur hiçbir kanıt yok. Ben yargıcım. Lanet olasıca yasalarla bağlı elim kolum. Sonra Clark bir zenci amele değil, avukat. Üst mahkemeye başvuracaktır. Bu iş yüzünden başıma bir şey gelsin istemiyorum. Bu davanın üzerine bir kalem çekmemiz gerekiyor galiba." Simidal'ın tepesi attı. "Aklınızı kaçırmışsınız siz. Adam birilerinden para aldığını itiraf ediyor. Sizse işi kapatmak istiyorsunuz. Bizleri nelerin beklediğini biliyor musunuz? Zenciler bugün yarın kesmeye başlayacaklar bizi. Oysa siz onların elebaşlarını temize çıkarmak istiyorsunuz. Madem Brown'un elinde o kadar kanıt var, neden duracakmışız?" "Açıklayayım size. Clark'ın kızıllara sempati beslediğini neredeyse kanıtlanmış sayıyorum ben. Gizli bir örgütün üyesi olması da olası. Ama buna ilişkin bir kanıt yok savcının elinde. Kesinlikle saptayamadık yani bunu. Devam ediyorum. $300 herhangi bir komiteden aldığını varsayalım. Herhalde zencinin kaçmasını sağlamak için verilmişti bu para. Ama buna ilişkin de bir kanıt yok elimizde. Ve son olarak Clark'ın davranışlarından anlaşılıyor ki ipi zenciye o vermiş. Ama bu da gelip bir çıkmaza dayanıyor. Çünkü gören hiç kimse yok." "Gülünç bu söyledikleriniz. Bütün dünyayı alt üst ediyoruz biz. Almanya'da kızılları gerisin geri kafeslere nasıl sokabileceğimizi gördüm ben. Oysa siz apaçık gerçekler karşısında bile çekingen davranıyorsunuz. Yakında kuzeye gideceğim ben. Belki orada bazı kanıtlar bulabilirim. Ben Clark'ın parayı New York'tan ya da Chicago'dan aldığına eminim." Bir süre sonra savcının eline çok önemli bir belge geçti. Bu, Barış Dostları Derneği'nin New York Şubesi'nin 6 Eylül 1946 tarihli bir mektubuydu. Mektubun altında 1949 Mayıs'ında Kızıllar adına casusluk yapmaktan tutuklanmış Joseph Elliot'un imzası vardı. Joseph Elliot, Clark'a Mississippi'de barış propagandasına hız vermek gerektiğini, uluslararası merkezden gelen paranın bir bölümünü onun için ayırmaya çalışacağını yazıyordu. Joseph Elliot, daha sonra zenci David Harrison'ın salıverilmesi için Clark'ın hiç zaman yitirmeden gerekli bütün önlemleri alması gerektiğini bildiriyordu. Mektuba $1000 iliştirilmişti. Eğer David Harrison'ın salıverilmesi olanaksız olsa Clark ona hayattan sessizce ayrılması için yardımcı olacaktı. Çünkü onun davası Güney Eyaletleri halkının Barış Dostları Derneği'nden soğumalarına neden olabilirdi. Davanın görülmesine başlandı. Savcı Joseph Elliot'ın Clark'a yazdığı mektubu ilk duruşmada açıkladı. Avukat Clark çileden çıkmıştı. Mektubu ilk duruşmada açıkladı. Avukat Clark çileden çıkmıştı. Savcıyı üç kağıtçı olmakla suçladı. Mektubu düzenleyen alçakların aynı zamanda ahmak da olduklarını, çünkü Harrison'ın sıradan bir zenci olduğunu ve onunla New York'ta hiç kimsenin ilgilenmeyeceğini söyledi. Yargıç, Clark'ın yatışmasını bekledikten sonra, "Mahkemeye saygısızlıktan sizi tutuklamak zorundayım," dedi. Üzerinde ileri geri konuştuğunuz belge savcıya New Jersey mahkemesinden gönderilmiştir. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Kalan 700 doları nereye harcadınız? Para konusunda sizin dürüst bir insan olduğunuzu biliyorum ve bu parayı kendinize alıkoymadığınızdan eminim. Herhalde gardiyanı satın almak için kullandınız parayı. Clark dalgın dalgın yanıtladı yargıcı. 32 yıl burada Jackson'da avukatlık yaptım. Bilirim, Mississippi'de pamuk vardır. Ameliler vardır. Bilirim, bir binbaşı simidal vardır. Ama adalet yoktur. Eşitlik yoktur Mississippi'de. Sizi çocukluğunuzdan beri tanırım. Hileci değilsiniz. Yalnızca zayıf karakterli ve kafasız bir adamsınız. Clark'ın aldığı paraları nereye harcadığını saptanabilmesi için savcı mahkemenin bir başka güne ertelenmesini istedi. O akşam yargıç Gilmore, Dr. Hellitz'le viski içti. Clark'ın nasıl hapishaneye gönderdiklerini anlattıktan sonra yarı fısıltılı bir sesle, "Şimdi anlıyorum," dedi. "Amerika'nın nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya bulunduğunu. Clark'ı tanırdım ben. Evine gidip gelmişliğim olmuştur. Sessiz, evcimen bir adam izlenimi bırakmıştı bende. Yemeklerden önce dua falan okurdu. Meğerse ne şeytanca bir maskeymiş bütün bunlar. Ne gözü dönmüş bir fanatikmiş meğerse o uysal adam. Zaten özellikle böylelerinden oluşturuyor Kızıllar beşinci kollarını." Gazetelerde Clark'ın gardiyanı satın almaya çalıştığını okuyan kent hapishanesi gardiyanı Nicholson eliyle alnına vurarak "Şimdi anlıyorum," dedi ve doğruca savcıya koştu. "Benim bir ahmak olduğumu söyleyebilirsiniz Bay Savcı. Gerçekten de kavrama gücüm oldukça zayıftır. O gün Clark bizim hapishaneye geldiğinde, yani zincirin kendini astığı gün demek istiyorum, hava çok sıcaktı. Kabul salonunda oturduk Clark biraz. Orası o kadar sıcak değildi. Bana işlerimin nasıl olduğunu sordu. Ben de kötü dedim. 3 çocuğum var dedim. Bana ayda ne kadar kazandığımı, maaşıma ne zaman zam yapılacağını sormaya başladı. Bana para verebileceğini ima etmek istiyormuş meğerse. Bunu şimdi anlıyorum. Size çok rica ediyorum Bay Savcı. Lütfen beni Arthur Nicholson'ı satın almak istediğini not edin. Doğum tarihim sizde yazılı. Savaş mağlulü olduğumu da biliyorsunuz." Nicholson'ınkinden de değerli bir ifadeyi de hava gazı şirketi memurlarından Harry Mills verdi. Geçen yılın güzünde, galiba Ekim ayında, Harry Zenci Mahallesi'ndeydi ve burada avukat Clark'a rastlamıştı. Clark ona bir zenci kadının adresini sormuştu. Harry Mills, Clark'ın söylediği adı tam duyamamıştı ama bu bir kadındı ve tabii zenciydi çünkü orada hiç beyaz yoktu. Harry yanılamazdı çünkü Clark'ı iyi tanıyordu. Onların hava gazı sayaçlarını da birkaç kez kontrol etmişti. Savcı, Barış Dostları Derneği'nin merkezinin Zenci Mahallesi'nde olduğuna inanıyordu. Bunun şaşılacak bir yanı da yoktu. Çünkü her zenci bir kızıl gibi duyar, düşünürdü. Polis, Clark'ın görüştüğü kızı aramaya başladı. Ama bir sonuç alamadı. Polis şefi savcıya yakınıyordu. Anasının gözü bunların hepsi. Güya Clark'ı gören hiç yok aralarında. Dinlemek bile tiksinç herifleri. Çoktan dersleri verilmeliydi bunların. Böylece Clark'ın suç ortağı kadın bulunamadı. İkinci duruşmada savcı, "Artık biliyoruz," dedi. "Bir zenci kadın yardım etti size. Ona gittiniz ve görüştünüz." Yargıç savcının sözlerinin Clark'ı heyecanlandırdığını fark etti. "Aha, demek doğruyuz üzerindeyiz." Clark bir süre sustuktan sonra, "Duruşmanın yarın sabah ertelenmesini rica ediyorum," dedi. "Yarın vereceğim ifademi." Yargıç sevincinden göklere uçuyordu. Bir yıl canı çıkmıştı bu davadan ama işte ödüllenme günü gelmişti. Artık insan içine çıkabilirdi. Gece hizmetçisinin odasına girdi ve dürterek kadını uyandırdı. "Yakında insan içine çıkabileceğimi anlıyor musun? Çok görkemli bir yaşayışım olacak ama seni de alacağım yanıma. Evet, gerçi kara derilisin ama işini bilen bir kadınsın." Sabah da binbaşı Simidal'a telefon etti. "Bugün duruşmaya gelin. Olağanüstü bir başarı sağladık. Clark her şeyi itiraf edecek." Clark bütün gece durumu düşündü. Harrison gerekirse Jenny'yi korumasını istemişti kendisinden. Kim bilir daha neler yapmayı düşünüyorlardır. Clark Mary'den aldığı ikinci parti parayla birlikte 200 dolardı bu, bir de mektup almıştı. "Eğer David'in yakınları varsa," diyordu Mary, "bu parayı da onlara verin. Jenny'ye gittiğini, ona 500 dolar verdiğini nasıl öğrenmişlerdi acaba?" Öldürebilir bu adamlar kızcağızı. Mary'nin korunması var. Kimse Senatör Love'un kızına el sürmeye cesaret edemez. Nedir en çok başına gelebilecek olan? Gazetelerin izlemesi. Oysa çok uzaklarda o, Avrupa'da. Zenci kızı kurtarmam gerek. Harrison için parayı kimden aldığımı açıklamak istiyorum, dedi mahkemede. Bu paraları bana Mrs. Mary Nivey gönderdi. Senatör Love'un kızı. Barclay & Smith Bankası'nda iki çek bozdurdum. Kontrol edebilirsiniz. Senatörün kızını tanırım ve hiç şüphe yok ki... Yargıç Clark'a sözlerini tamamlatmadı. Savcı duruşmanın ertelenmesini istedi. Clark'ın açıklamasının zavallı bir uydurma olduğunu kanıtlayacaktı. Evine dönünce yargıç sinirlendi. Tanrı bilir şimdi her şey nasıl ters yüz olacaktı. Kimonosu içinde Mary'yi, onun o isteri kahkahasını anımsadı. Bu zencinin bana aşık olabileceğini neden hiç düşünmüyorsunuz? Uzun yıllar Avrupa'da yaşadı. Bozuldu ama ateşi hiç sönmemiş. Kim bilir belki de gerçekten zencinin aşığıydı. Jüri üyeleri gevezelik edebilirler. Gazeteciler de öyle. Aksi gibi senatör de tam bugün geldi. Bir öğrenirse beni asla bağışlamaz. Ne yapmak gerek bu durumda acaba? Simidal'a telefon etti, bulamadı. Ancak akşama doğru bulabildi binbaşıyı. Simidal konuşmadan dinledi onu. Yargıç binbaşıya baktı. Tanrım, nesi var acaba? Kendinden geçmiş gibi. Hiçbir zaman binbaşıyı böylesine sarsılmış görmemişti. Simidal yüzünü elleriyle kapamış oturuyor ve kendini asan birinin ipinin mutsuzluk getirdiğini de işte tam bu sırada düşünüyordu. Yargıç çekinerek, bu bizim suçlamamızı zayıflatmaz dedi. Yani onun paraları Mrs. Nivey'den alması hukuk açısından bir anlam ifade etmez. Önemli olan onun Barış Dostları Derneği'nden $1000 almasıdır, öyle değil mi? Simidal hemen yanıtlamadı onu. Aklı durmuş gibi diye düşündü yargıç. Ağzını açıp bir şey bile söyleyemiyor. Ama Simidal çabuk toparladı kendini. Elbette zayıflatmaz suçlamayı. Ama Clark'ın davranışları beni çok üzüyor. Evet, Mrs. Nivey'in egzantrik davranışları vardır. Kendini öldürmek isteyen zenciye acımış ve yardım etmek istemiş olabilir. Ama sorun bu değil. Neden Clark bunu daha önce söylemedi? Söyleyin, normal bir adam mı sizce Clark? Bilmem ki ne desem. Yargıç şaşırmıştı soruya. Hiç düşünmemiştim bunun üzerinde. Fanatiktir Clark. Fanatikler ise bence dengesiz kişilerdir. Buna hiç şüphe yok ama Clark yalnızca fanatik değil, aynı zamanda ruh hastası da. Biraz düşünün, siz de kabul edeceksiniz bunu. Bir yıl önce böyle değildi. Joseph Elliot parayı işbilir bir adama gönderdiğini sanıyordu. Herhalde Clark sorumluluktan korktu. Sanığın sağduyusunu ya da bilincini yitirdiği durumlarda davanın kapatılması gibi birçok olay anımsıyorum ben. Clark bu işten hiç de kazançlı çıkmadı. Belirtilerine göre bu iyileşmez cinsten bir hastalıktır. Ben sizin yerinizde olsam onu muayene ettirirdim. Hemen bugün Doktor Hellis'le konuşabilirim ben. Clark'ı bir hastaneye yatırmak gerek. Bu bir yandan çok insanca bir davranış olacak. Öte yandan senatörün önünde hepimiz temize çıkacağız. Hiç kimse yok yere Love adına leke süremeyecek. Yargıç duygulanmıştı. Hiçbir zaman düşünemeyeceği bir şeydi bu. Sonra gerçek bir çıkış yoluydu da. İnsanca bir çözüm olacak aynı zamanda. Clark'ı psikiyatrik kliniğine yatırdılar. Hastane görevlilerini itip kalkmaya çalıştığı için hastalığı şiddetli cinnet olarak saptandı. Mississippi Post şunları yazıyordu. Bazen Yüce Tanrı'nın cezaları insanlarınkinden daha acımasız oluyor. Kızıl Avukat yasal olarak seçilmiş organları devirip Mississippi eyaletini Çekoslovakya gibi bir halk demokrasisine çevirmeyi düşünen bir kafaya akıllı bir kafa denebilirse eğer aklını yitirmiştir. Akıl hastanesinin kapıları bu talihsiz caninin üzerine sonsuza dek kapanmış bulunmaktadır. 42. ayrımın sonu, sayfa 461.